Ayrım 28. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 367. 13. Bölüm. Yıldırım Harekatı. Tarihin en muhteşem fatihlerinden bazıları Bağdat'a saldırmadan önce yakınlarında duraklamıştır. Daha öncekilerin hiçbiri 2003 baharında antik şehrin etrafında toplanan Birleşik Devletler ordusu kadar ezici bir kuvvet toplamamıştır. Komutanlarının planı basitti. Bağdat'ın çevresini tanklarla sararak şehri savunanların kaçmasını engelleyecek, ardından sarayları, askeri üsleri ve Saddam Hüseyin'in diktatörlüğünün diğer köşe taşlarını ele geçirmeleri için birlikleri şehre yollayacaklardı. Şehrin 18 kilometre güneyindeki karargahında oturan zırhlı piyade tugayı komutanı Albay David Perkins, durumun tehlikeli bir şehir savaşı seferberliğine dönüşmesinden kaçınmak istiyordu. 6 Nisan'da meslektaşlarına bir alternatif önerdi. Sadece kendi adamlarını, yani toplamda 1000'den az adamı kullanarak vura kıra Bağdat'ın merkezine doğru yol alacağı gözü pek bir yıldırım harekatı gerçekleştirmeyi teklif etti. 5 milyon nüfusa sahip bu şehri bir gün içinde alacaklarını iddia etti. Yıldırım harekatı normalde düşman topraklarından içeri ve dışarı hızlı, cesur ve yıkıcı bir hamledir. Albay Jenkins'in adamları sıra sıra tanklarını ve zırhlı araçlarını bir kurşun yağmurunun içinden geçirerek Bağdat havaalanına soktukları, havaalanını savunanların yüzlercesini öldürdükleri ve gün batımından önce güvenli bir yere konuşlandıkları bir yıldırım harekatı daha bir gün önce gerçekleştirmişlerdi. Baskından birkaç saat sonra Irak Enformasyon Bakanı Muhammed Said El-Sahaf, Amerikalıların havaalanına girmeyi başardığını yalanlayan tumturaklı bir basın açıklaması yaptı. Perkins bunu hakaret ve meydan okuma olarak algıladı. Amirlerini onu bir gün önce gerçekleştirdiğinden çok daha çarpıcı bir yıldırım harekatına yollamaya ikna etti. Bu defa şehir merkezine hücum edecek ve orada kalmayı deneyecekti. Vaziyet uygun olursa geceyi orada geçirebilirim diye fikrini savundu. Gece kalabilirsem mütemadiyen kalabilirim. Şehrin içindeysem ve orada kalırsam savaş bitmiştir. Perkins ile askerleri hedeflerinin en az Saddam Hüseyin'in Irak'ı yönettiği duvarlarla çevrili saray kompleksi olması gerektiğine karar verdiler. Saray kompleksi ağaçların gölgesinde, halka tamamen kapalı ve Dicle Nehri'nin bir kıvrımındaki 5 kilometre karelik alana inşa edilmişti. En görkemli binası olan Cumhuriyet Sarayı'nı Saddam Hüseyin'in her biri 4 metre yüksekliğindeki büstleri süslemekteydi. Diğer binalar Saddam'ın askeri ve siyasi seçkin sınıfını barındırıyordu. Duvarın hemen dışında aralarında ordunun tören alanı, Enformasyon Bakanlığı ve iktidardaki Baas Partisi'nin karargahının bulunduğu başka iştah kabartıcı hedefler yer alıyordu. Perkins'in karargahından Bağdat'ın merkezine giden tek yol, adamlarının ilk yıldırım harekatını gerçekleştirdiklerinde de kat ettikleri yol olan 8. Karayolu'ydu. Yolun kenarında konvoyunu kurşun ve bomba yağmuruyla karşılayacak kararlı savunucuların dizili olduğunun farkındaydı. Ancak savunma kuvvetleri düzensiz, en basit çatışma taktiklerinden dahi bir haber ve Perkins'in üstlerine yollamayı planladığı tanklar, zırhlı araçlar ve Bradley muharebe araçlarını tehdit etmekten çok uzak kuvvette silahlara sahip olduklarını belli etmişlerdi. Şehir merkezinde bir konum elde edebilmek için Perkins'in bu karayolunun kontrolünü ele geçirmesi gerekliydi. En büyük savunucu kümeleri 3 ana kavşağın etrafına toplanmıştı. Perkins bu kavşakları almanın yıldırım harekatının anahtarı olduğunu biliyordu. O ve kurmay subayları bunları haritada işaretleyerek birer isim verdiler. Onlara 1, 2, 3 ya da kırmızı, sarı ve mavi diyebilirlerdi. Bunun yerine her Amerikalı'nın bayılabileceği bir isim üçlüsü seçtiler. Curly, Larry ve Moe. Bu gözü pek hamlenin arifesinde Perkins'in geçici karargahında toplanan subaylara 82. ve 101. Hava Tümenlerinden binlerce piyadenin Bağdat'ı alacağı ve kendi rollerinin sadece bu saldırıyı desteklemek olduğu tekrar tekrar söylenmişti. Perkins'in söylediği ise bundan epeyce farklıydı. Baskın kuvvetini desteklemekten ziyade bizzat onlar baskın kuvveti olacaklardı. Irak rejiminin çöküşünü sağlamak için koşulları yarattık dedi Perkins subaylarına. Bu savaşı kazanmanın 5 bölüm gerektireceğini söylüyorlar ama bunu yarın bizzat bizim yapabileceğimizden şüphe yok. New Hampshire eyaletinin Keene şehrinden gelme 44 yaşındaki West Point mezunu Perkins, tankların iki koldan Bağdat'a hızla girip hücum sırasında ateş açacağı ancak düşmanla çarpışmak için durmayacağı bir plan çizdi. Bir zırhlı piyade tugayı onları kısa süre sonra takip edecek, üç kavşağın her birinde çatışma ekipleri bırakacaktı. Curly, Larry ve Moe, Amerikalıların eline geçer geçmez, yakıt ve mermi taşıyan kamyonlar son sürat şehre girecek, Saddam'ın saray kompleksinde konuşlanmış askerlerin ihtiyaçlarını tedarik edeceklerdi. Kompleksi ele geçirme görevine atanan yüzbaşı Philip Walford, boku yedik, dost doğru Allah'ın belası Bağdat'a giriyoruz diye düşündü. Perkins ona emirlerini açıklarken, deli misin sen, aklından neler geçiyor? Walford o gece geç saatlerde birim komutanlarını bir açık hava toplantısına çağırdı. Humvee'sinin kaportasının üzerinde bir Bağdat haritası sererek birkaç el fenerinin ışığında görevlerini açıkladı. Kuşku duyuyorsa bile bunu dile getirmedi. Onun yerine alışılmış bir çarpışma arifesi söylevi verdi. Saddam'ın rejiminin kalbine ulaşacağız, alacağız ve elimizde tutacağız diye başladı. Bize bir defa ateş açarlarsa biz bin defa ateş açacağız. İçimizden birini vururlarsa hepsini öldüreceğiz. Ve onları Irak ordusuna katıldıklarına pişman edeceğiz. Askerlerinize konuşun, onlardan ne beklediğimizi bilmelerini sağlayın. Yarın çarpışacağız. Amerikan savaş kolu o geceki üstünden sinsi sesi çıktığında puslu bir şafak sökmekteydi. 60 tank, 28 Bradley ve bir avuç zırhlı araç içindeki 970 askerden oluşmaktaydı. Onlar hareket ederken topçu birlikleri toplarını konvoyun varışından 10 dakika önce isabet etmeleri için zamanlayarak ilerideki engellere ateş ediyorlardı. Tank komutanları almaları gereken ilk kavşak olan hedef Curly'de patlamalar duyunca birçok savunucunun az önce öldüğünü anlıyorlardı. Yabancı militanların ve Saddam Hüseyin'e kişisel bir sadakatle bağlı Irakların karışımından oluşan savunma kuvveti, fanatizmin sınırlarını zorlayan bir yüreklilikle savaşıyordu. Kaskları, kurşun geçirmez montları ve tüfek ile roket atardan daha kuvvetli hemen hemen hiçbir silahları yoktu. Çatışma mühendisliği becerileri öyle az gelişmişti ki, az sayıdaki havan topları ve ağır silahları için mermi yolunu ölçmeyi bile bilmiyormuş gibi görünüyorlardı. Hayranlık uyandırıcı bir teknoloji ve ateş gücünden destek alan bir düşmanla yüz yüzeydiler. Güçlerinin kapsamında bu düşmanın ilerlemesini durdurabilecek hiçbir şey yoktu. Sabah saatlerinin ortalarında Albay Perkins umduğu üzere Bağdat'ın merkezine varmıştı. Adamları bazıları patlayıcılarla tıka bası dolu olan ve intihar bombacıları tarafından sürülen düzinelerce aracı yok etmişler, yüzlerce savunucuyu öldürmüşlerdi. Saray kompleksinin içinde bir Amerikan televizyon ekibiyle gerçekten de şehir merkezinde olduğunu kanıtlayacak canlı bir röportaj yaptı. Georgia Üniversitesi mezunu iki subay muzaffer bir edayla Georgia Bulldogs bayrağını açarak birbirlerine "Ne haber köpekler?" diye bağırdılar. Dipnot: How about them dogs? Georgia Bulldogs Amerikan futbol takımının geleneksel tezahüratı, çevirinin notu. Sevinçleri uzun sürmedi. Önce 18 kilometre güneydeki karargahlarının ateşe tutulduğunu ve isabet eden ateş topu halindeki bir füzenin birkaç askeri ve iki Avrupalı gazeteciyi öldürdüğünü öğrendiler. Ardından Perkins'e, Corley, Larry ve Moe'daki komutanlarından haberler geldi. Her biri dalga dalga gelen hücumlarla kapana kısılmışlardı. Takviye ve silah desteği için yalvarmaktaydılar. Perkins bu haberi tartıp şehirde kalmaya çalışmaktansa geri çekilmesi gerektiği anlamına gelip gelmediğine karar vermeye çalışırken radyoda en sevmediği Iraklının Enformasyon Bakanı El Sahaf'ın sesini duydu. El Sahaf, yüzlerce kafir Bağdat'ın kapılarında intihar etmektedir diye beyanat verdi. Perkins'in tek duyması gereken buydu. Kalıyoruz dedi subaylarına. Öğleden sonra yaralanmışken üç kavşaktaki çatışmanın hala yoğun olmasına rağmen karayolunun geçiş için müsait olduğuna karar verilmiş, tedarik konvoyu yola koyulmuştu. Konvoy yolun büyük kısmında ateş altındaydı ve hedef Curly'de ölümcül bir pusuya düşürülerek 5 kamyon kaybetti. Fakat akşam olduğunda Perkins'in adamları kıymetli yakıt ve cephanelerini boşaltmaya başlamışlardı. Bağdat'ı henüz kontrol altına almamışlardı ama artık sağlam bir konuma, içeri ve dışarı gidip gelebilecekleri güvenli bir yola sahiptiler. Bu yıldırım harekatı 5 Amerikan askerinin canına mal oldu. Eğitimli taktik uzmanları tarafından tasarlanmış ve düşmanlarının aklının alamayacağı gelişmişlikteki teçhizata sahip cesur, disiplinli askerler tarafından hayata geçirilmişti. Ancak tüm savaş planı gibi bu harekat da tamamen askeriydi. Ne Perkins ne de Irak'taki veya Washington'daki Amerikalı subayların herhangi biri bu ülkeyi işgal etmenin ardından Birleşik Devletler'in onu ne yapacağı üzerinde pek durmamıştı. Askerler onlarla seyahat eden Los Angeles Times muhabiri David Zucchino'nun deyişiyle eve dönüş biletinin Bağdat'ı almak olduğuna inanmaktaydılar. Bağdat düşünce savaş bitecekti, görevleri yerine getirilmiş olacaktı. Savaş sonrası onarım ve ulus inşa etme üzerine hemen hemen hiç konuşulmamıştı. Birliklere ne çatışma sonrası evreye dair akıl ne de Bağdat Amerikalıların eline geçince onunla ne yapılacağına dair emir verilmişti. Bağdat'ı alıp Saddam'ı azletmenin Irak Savaşı'nın sonu olacağını zannedenler sadece bu yıldırım harekatını gerçekleştiren askerler değildi. Başarısının üzerinden daha bir hafta geçmemişken Irak'a Özgürlük Operasyonu'nun başkomutanı General Tommy Franks Bağdat'ta bir havaalanında zafer sarhoşu bir şekilde bir C-130'dan aşağı inerken yumruğunu utkuyla havaya kaldırdı. Kıdemli subaylarla ilk görüşmesinde onlara Irak'ı terk etmeye hazırlanmalarını emretti. Onlara ilk birliklerin 60 gün içinde geri çağrılacağını ve ülkedeki 140 bin askerin Eylül ayına kadar 30 bine indirilmiş olacağını söyledi. Toplantı sona ermek üzereyken General Frank subaylarına onlara bir sürprizi olduğunu söyledi. Bir monitörün düğmesine bastı ve birkaç dakika sonra ekranda Başkan Bush belirdi. Askerleri zaferlerinden dolayı kutladı ve o bitirdiğinde askerler prolarını yakarak fotoğraf için poz verdiler. Hiçbiri savaşın yeni başladığının ayırdında değildi. Irak Savaşı'nın öyküsü tek kelimelik bir soruda gizlidir ve muhtemelen sonsuza dek de öyle kalacaktır. Neden? Başkan Bush ve bu savaşı planlayıp hayata geçiren bir avuç yardımcısı, saiklerini savaş ilerledikçe farklılık gösteren tutarsız bir dizi ifadeyle açıkladılar. Her birinin bazıları dile getirilen ve bazıları söylenmeyen bir dizi saiki vardı. Bu sebeplerle ilgili bu kadar tartışma ve belirsizlik olmasa, Irak Savaşı'nı Amerikan tarihinde bir ilk yapmaktadır. Amerikalıların tam olarak ne için olduğunu hakikaten bilmeden çarpıştıkları tek savaştır. Bush'un 2001 Ocağı'nda göreve başlamasından itibaren Irak, Beyaz Saray gündeminin en başındaydı. Göreve başlama töreninden 10 gün sonra yapılan bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Bush, Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve bazı kıdemli memurlar, CIA yöneticisi George Tenet'in gösterdiği ve Irak'taki silah imalatı için hem kimyasal hem de biyolojik malzeme üreten bir tesis olabileceğini söylediği binayı gösteren, havadan çekilmiş büyük bir fotoğraf karşısında büyülenmişlerdi. İki gün sonra bir başka toplantıda Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak'ı hedefleyen yaptırımlara dair bir plan sunarken, bürokratik rakibi olan Savunma Bakanı Rumsfeld araya girdi. "Yaptırımlar sorun değil," dedi Rumsfeld. "Esas Saddam'ın peşine düşmeyi düşünmeliyiz. Bölgenin Saddam'sız ve Birleşik Devletler çıkarlarıyla uyumlu bir rejimle nasıl görüneceğini bir hayal edin." Bunlar Irak Savaşı'nın ilk çekişmeleriydi. Yeni yönetimin önemli üyelerinin Washington'a savaş başlatmaya kararlı bir şekilde gelmiş olduğu açıktı. Göreve başladıkları ilk günden itibaren hevesle gerekçe arandılar. Daha sonraları Hazine Bakanı Paul O'Neill, bu geniş çaplı fikir üzerine asla titiz bir şekilde konuşulmadı diye anımsadı. Başından beri Saddam'a karşı bir dava oluşturuyorduk ve onu çıkartıp Irak'ı yeni bir ülkeye nasıl çevirebileceğimizi araştırıyorduk. Ve bunu yapabildiğimiz takdirde her şey çözülecekti. Tüm mesele bunu yapmanın bir yolunu bulmaktı. Başkan diyordu ki tamam gidin ve bunu yapmanın bir yolunu bulun. Yönetimin Irak'a yönelik ilgisi öyle yoğundu ki yüz yüze olduğu en acil dış politika zorluklarına dahi yer kalmıyordu. Başkan Bush'un göreve başlama töreninin üzerinden sadece birkaç gün geçmişken terörle mücadele baş uzmanı Richard Clark, Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice'a acil bir not yazarak Bakanlar Kurulu ile diğer kıdemli memurları El-Kaide terör ağının teşkil ettiği tehlikeler hakkında bilgilendirmek istedi. Rice'ın briefingi programa koyması 3 ay sürdü ve Bakanlar Kurulu üyelerinden ziyade ikinci derece görevliler çağrıldı. Clark onlara El-Kaide'ye öncelik vermelerinin, onun ve sadece onun Birleşik Devletleri yakın ve ciddi bir tehdit oluşundan dolayı şart olduğunu söyledi. "Tamam ama bunu yapan başkaları da var, en az onun kadar," diye yanıtladı Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz. "Mesela Irak terörizmi." Bu Clark'ı şaşırttı. Wolfowitz'e Irak'ın bilindiği kadarıyla Amerikalılara yönelik tek bir terör eylemi dahi gerçekleştirmediğini söyledi. CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin'in de onu desteklemesini istediğinde McLaughlin, "Irak'ın Birleşik Devletlere karşı herhangi bir aktif terör tehdidine dair delilimiz yok," dedi. Bin Laden'i gözünüzde büyütüyorsunuz diye ısrar etti Wolfowitz. 1993'teki New York bombalı kamyon saldırısı gibi tüm o şeyleri devlet desteği olmadan yapamaz. FBI ile CIA'nın bağlantıları bulmadaki başarısızlıkları bu bağlantıların olmadığı anlamına gelmez. Bu saplantının kökeni 1980'lerde Irak'ın İran'la 8 yıllık korkunç bir savaş içinde olduğu dönemde bulunabilir. Başkan Reagan İran'da iktidarı ele geçiren şiddetle Amerikan karşıtı militanların başarıya ulaşmalarını garanti altına almak istiyordu. Bu Saddam'a yardım etmek anlamına geliyordu ve Reagan bunu birçok yönden yaptı. Özel Orta Doğu elçisi Donald Rumsfeld'i Saddam'la görüşmeye ve ona Birleşik Devletler'in amacına yardım etmek için ne yapabileceğini sormaya gönderdi. Kısa süre sonra Amerikalı istihbarat ajanları Saddam'a İran askerlerinin hareketlerine dair raporlar yollayarak muhtemelen kaçınılmaz olan bir yenilgiyi önlemesini sağladılar. Birleşik Devletler takip eden 7 yıl boyunca Saddam'a 200 milyon dolar değerinde silahın yanı sıra sözde sivil kullanım için olan ancak anında Irak ordusuna teslim edilen bir helikopter filosu da sattı. Washington ona ayrıca 5 milyar dolarlık tarımsal kredi ve Kaliforniya'daki Bechtel Corporation şirketi tarafından inşa edilmesi zorunlu kılınan Ürdün'e gidecek petrol boru hattının yapımı için 684 milyon dolar borç verdi. Birleşik Devletler ile Irak arasındaki güven Saddam'ın Sovyetlerden silah almaya başlamasıyla soldu. Ama 25 Temmuz 1990'a kadar George H.W. Bush Reagan'ın yerine başkan olduktan sonra bile iki ülke arasındaki ilişki hala olumlu yöndeydi. Bu tarihte Saddam Bağdat'taki Amerikan Büyükelçisi April Gillespie'yi kendi deyişiyle etraflı siyasi tartışmalar için yanına çağırdı. "Irak'la daha iyi ilişkiler aramak için doğrudan başkandan emir aldım," dedi Gillespie ona. Saddam nihayetinde onlarca yıldır kendi topraklarının parçası olduğunu iddia ettiği komşu ülke Kuveyt'le olan sınır problemlerine varan bir monoloğa girişti. Bölgesel tecavüzden Kuveyt'in çocuklarımızın içtiği sütü dahi pislettiği gibi tuhaf bir suçlamaya kadar uzanan Kuveyt'in Irak'a yaptığı bir dizi sözde haksızlığı sayıp döktü. "Sabrımız tükeniyor," dedi Büyükelçi Glasby'ye. "Bir çözüm bulamazsak doğal olarak Irak yok olmayı kabul etmeyecektir." Bu Saddam'ın Kuveyt'e saldırmayı planladığına dair kolay anlaşılır açık bir ipucuydu. Neredeyse 10 yıl önce İran'a saldırdığında Amerikalılar itiraz etmemişti ve bu sefer de etmeyeceklerinden emin olmak istiyordu. Gillespie ona duymak istediği cevabı verdi. "Kuveyt'le olan sınır anlaşmazlığınız gibi Arapların kendi içindeki çekişmeler hakkında bir görüşümüz yok," dedi Saddam'a. Saddam 8 gün sonra ordusunu Kuveyt'e yolladı. Orayı kolaylıkla kontrol altına aldı ve Irak'ın 19. eyaleti haline geldiğini ilan etti. Ancak Başkan Bush'un muazzam bir öfkeyle tepki vermesi onu çok büyük şaşkınlığa sürükledi. Kuveyt Birleşik Devletler'e gelen petrolün kilit kaynağıydı ve Bush Irak işgalinin sürmeyeceğine and içti. Sonraki 5 ayı özenle kararlılığını paylaşan 34 uluslu bir koalisyon toparlamakla geçirdi. 16 Ocak 1991'de Amerikalıların liderliğindeki koalisyon Irak ile Kuveyt'teki Irak konumlarına karşı bir bombardıman seferliği başlattı. Bunu karadan istila hareketi izledi ve Irak ordusunu Kuveyt'ten sürmekle kalmayıp neredeyse Bağdat'a kadar da kovaladı. Bazıları Bush'u başkenti basıp Saddam'ı azletmeye teşvik etti. Fakat o bunu ihtiyatlı bir şekilde geri çevirdi. Görünüşe göre Saddam'ın Birleşik Devletler'in onayını aldığı yanılgısına düşerek Kuveyt'i işgal etmesi, Washington tarafından dışlanmasına yol açtı. O ve Amerikalılar takip eden 10 yılı kesintisiz bir düşmanlık hali içerisinde geçirdiler. Saddam ekonomik yaptırımlar tarafından zayıf düşürülmüş ve harap olmuş bir orduyla kalmış olmasına rağmen askerlerine Amerikan casus uçaklarına mümkün oldukça rastgele ateş açmalarını emretti. Bunlar hiçbir uçağa isabet etmedi ama Amerikalılar bulabildikleri her Irak füze mevziğini bombalayarak karşılık verdiler. 1993'te Saddam'ın eski başkan Bush'a suikast düzenlemeye çalışmış olduğuna dair raporlar yayımlandığında Amerikan bombardıman uçakları Bağdat'a saldırdılar. 5 yıl sonra Saddam'ın Birleşmiş Milletler silah müfettişlerini kovmasının üzerine yine aynı şeyi yaptılar. Saddam tüm bu saldırılardan sağ çıkmayı başardı. Bazı güçlü Amerikalılar, özellikle de eski cumhuriyetçi yönetimlerde önemli konumlara sahip olmuş bir kısım, onun bu esnekliğini tahammül edilmez buluyorlardı. Saddam tarafından dalga geçildikleri hissine derinden kapılmışlardı ve onu ezmek için tutkulu bir kararlılık geliştirdiler. Bush'un oğlu 2001'in başında başkanlığı devralınca bu adamların bir kısmı kendilerini yeniden iktidarda buldular. Aralarında eskiden babanın savunma bakanı iken şimdi oğlun başkan yardımcısı olan Cheney, babanın idaresinde kıdemli bir savunma bakanlığı memuru iken oğlun idaresinde bakanlığın ikinci şahsiyeti olan Wolfowitz ve 1970'lerde başkan Gerald Ford'un savunma bakanı olan ve bu görevi 2001'de ikinci kez üstlenen Rumsfeld bulunuyordu. Irak'ta yarım bırakılmış gördükleri işi bitirmeye kararlı bir şekilde göreve dönmüşlerdi. Yeni başkan bu yakınma halini ve bu kararlılığı Beyaz Saray'a taşıdı. Saddam'ı babamı öldürmek isteyen herif olarak adlandırıyordu ve 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından Irak'ı istila etme fikrine teşvik edildiğinde bunun intikam almak, babasının başlamış olduğu işi bitirmek ve ailesinin haysiyetini kurtarmak için bir şans olabileceğini anlamakta gecikmedi. Oysa Richard Clark bu fikri neredeyse canilik derecesinde sorumsuz bulmaktaydı. Dışişleri Bakanı Powell'a El-Kaide tarafından saldırıya uğramamızın cevabı olarak şimdi Irak'ı bombalamak, Japonların Pearl Harbor'a saldırmasının üzerine Meksika'yı istila etmemiz gibi bir şey olur dedi. 11 Eylül saldırılarının birkaç gün sonrasında Bush Beyaz Saray Vaziyet Odası'nda tek başına durmaktayken Clark ile birkaç yardımcısı geldiler. Clark daha sonra Bush'un onları yanına çağırdığını, kapıyı kapadığını ve onlara olağanüstü bir emir verdiğini anımsadı. ''Çok işiniz gücünüz olduğunu biliyorum'' dedi Bush. ''Ama en kısa zamanda her şeyin üzerinden yeniden geçmenizi istiyorum. Saddam'ın bunu yapıp yapmadığını öğrenin. Herhangi bir şekilde bağlantılı mı öğrenin?'' ''Ama Sayın Başkan'' diye cevap verdi hayretler içindeki Clark. ''Bunu El-Kaide yaptı.'' ''Biliyorum ama Saddam'ın bu işe bulaşıp bulaşmadığını öğrenin'' diye ısrar etti Bush. ''Sadece öğrenin. Her bilgi kırıntısından haberim olsun istiyorum.'' Kesinlikle tekrar araştıracağız. Ama biliyorsunuz El-Kaide'ye destek olan devletlere birkaç kez baktık ve Irak'la herhangi bir bağlantısını bulamadık. Irak'ı araştırın diye emretti Bush bir kez daha. Saddam! Bush ve yardımcıları izleyen aylar içerisinde saplantılarını yansıtan bir politika izlediler. Muazzam güçlerini Birleşik Devletler'e yönelik yıkıcı saldırılardan sorumlu olan bir terör grubunu ezmek için kullanmak yerine, her ne kadar itici ve acımasız olsa da Amerikalılara asla saldırmamış veya saldırma tehdidinde bulunmamış bir diktatöre doğru çevirdiler. Irak'la şu an ilgilenmeyeceğiz dedi Bush. Condoleezza Rice'a 11 Eylül saldırılarının 4 gün sonrasında. Ama eninde sonunda bu soruna dönmemiz gerekecek. Bush, Irak'a odaklanmasının gerekçesi olarak Saddam'ın dünyaya karşı hayati tehlike teşkil eden kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar imal ettiğini öne sürecekti. Saddam'ın yakında korkunç zehirler ve salgınlar ve gazlar ve atomik silahlar kullanarak saldırabileceğini ileri sürdüğünde olduğu gibi, iddiaları zaman zaman bulabildiği en ürkütücü kelimelerin bir karışımı olarak ortaya çıkıyordu. 2002 senesinin ortalarında bir İngiliz televizyonuna verdiği röportajda görüldüğü gibi, serin kanlı olduğunda daha açık seçik konuşuyordu. Olabilecek en kötü şey dedi Bush, Saddam Hüseyin tarafından idare edilen Irak gibi bir ulusun toplu imha silahları geliştirmesine ve ardından terörist organizasyonlarla birlik olup dünyaya şantaj yapmasına müsaade edilmesidir. Kimse buna karşı çıkamazdı. Acımasız bir diktatör toplu imha silahları üretirken dünyanın boş durması sadece sorumsuzluk olmaz, aynı zamanda intihar anlamına da gelirdi. Böyle bir diktatöre karşı tedbiren savaş ilan eden ulus, acil nefsi müdafaa eylemi gerçekleştiriyor olurdu. Ancak Saddam böyle bir diktatör değildi. İran'la yaptığı 8 yıllık savaş ile 10 yıllık ekonomik ambargo tarafından harap edilmiş ordusu, temelde müzede antika olarak sergilenebilecek kadar eski silahlara sahip, içi boş, acınası bir kabuk gibiydi. Ayrıca tüm hayatını El-Kaide gibi toplulukların sempatizanı kökten dincileri bastırarak ve birçok defa da katlederek geçirmiş olan laik bir milliyetçiydi. Yaşı ilerlemiş olan diktatör kontrol altında tutulabiliyordu ve kendi halkı dışında kimse için yakın bir tehdit değildi. Başkan Bush'a yakın olan kişiler Irak'ta savaştan kaçınma lehine bir sav öne sürmedi. Rice ona duymak istediklerini söyleme sanatında ustalaşmıştı. Powell, Pentagon görevlilerine Irak projesinin kaçıkça olduğunu düşündüğünü söylemişti. Ama Bush'la konuştuğu zamanlarda çok daha sakıngan davranarak istilanın tanıtıldığı kadar kolay olmayacağını söylemekle yetiniyordu. İkazda bulunmak Bush'un babasının ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış olan emekli general Brent Scowcroft'a kaldı. Bu uyarı Saddam'a saldırmayın başlığıyla Wall Street Journal gazetesinde yayımlandı. Saddam'ı terörist organizasyonlara, hele de 11 Eylül saldırılarına bağlayan delil çok azdır. Gerçekten de Saddam'ın hedefleriyle bizi tehdit eden teröristlerin hedefleri çok az ortak yöne sahiptir. Ve Saddam'ın onlarla ortak bir davaya sahip olmak için hiçbir güdüsü yoktur. Toplu imha silahlarını kendi emelleri için kullanıp adres olarak da Bağdat'ı gösterecek teröristlere vererek bu silahlara yaptığı yatırımı ve daha da önemlisi ülkesini tehlikeye atma ihtimali düşüktür. Ana nokta Irak'a karşı girişilen herhangi bir savaşın stratejisi, maliyeti ve riskleri ne olursa olsun bizi süresiz olarak terörizme karşı mücadelemizden saptıracağıdır. Daha da kötüsü şu an dünyada Irak'la savaşa karşı fiili bir oy birliği vardır. Bu net kanıyı görmezden gelmek terörizme karşı mücadelemizde uluslararası desteğin ciddi şekilde azalmasına sebep olacaktır. Ve yanılgıya düşmeyin, özellikle de istihbarat alanında uluslararası işbirliği olmadan bu savaşı kesinlikle kazanamayız. Takip eden olaylar Scowcroft'u haklı çıkardı. Öngördüğü gibi Saddam'a karşı savaş Bin Laden gibi İslamcı radikal için paha biçilemez bir armağan oldu. Birleşik Devletler güvenliğinin temelini çürüteceğine dair uyarılmış olmasına rağmen Bush yönetimi bu planı neden ısrarla yürürlüğe koydu? 28. ayrımın sonu. Sayfa 379.